Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Barilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız? Günaydın. İyi haftalar olsun. Yeni bir haftayı açtık. Yeni bir aya başladık. Aslında hafta sonu başladık ama iş günü olarak bugünden başladığını düşünecek olursak yeni bir haftayı karşılıyoruz. Umarız bitirdiğimiz aydan en azından daha iyi geçer. Aşağıdan 3 noktaya dokunabilir mi Periskop izleyicileri? Onlar yayını paylaş tuşunu kullanarak diğer dostları da çağırsın. Ben de ardından sosyal medya üzerinden çağrımı yapayım ki buradan da diğer dostlar gelsin. Hep beraber daha kalabalık olalım, daha fazla konuşalım. Şimdi bugün konuşacağımız konu aslında hepinizin tahmin ettiği bir şey ama biraz farklı bir soruyla gireceğim. Son bir ayı düşündüğünüz zaman, yani hani birileri diyor ya başından 90 aynı oluyor, sonundan 90 aynı oluyor, bu 100 yılda bir kere olacakmış, çok önemli bir şey ya, vallahi muhteşem falan filan diye kafanız sizin de ütülendi epeyce, biliyorum. İşte 2 Şubat 02.02.2020 falan gibi geyikler. Boş verin onu. Ocak ayını sadece düşünün. Ocak ayından aklınızda kalan 3 kelimeyi saymanızı rica ediyorum. Aklınızdan, zihninizden geçirin. Yazabilenler buraya yazsınlar, hiç sorun yok. Ama şunu düşünün, 3 kelime. Ben iddialı bir şekilde söylüyorum size. Deprem, virüs ve zam geldi aklınıza. Doğru mu? Deprem, virüs ve zam. Bizim burada konuşacağımız hikaye de tam bu. Çünkü diğer ikisinin aksine zam tercih sonucunda oluşan bir şey. Yani diğer ikisinde olduğu gibi hani deprem oluştuktan sonra söyleniyor ya işte kıyamete hazırlıktır. Tamamen uydurarak saçma sapan kendi başında bulunduğu kuruluşun o muhteşem kaynaklarını insanlara bir şekilde anlatmadan çatır çutur yiyebilmek için üfüren insanlar var ya, onların dediklerini bırakın bir yana. Ama ne depremde olduğu gibi, ne depremde olduğu gibi, ne koronavirüste olduğu gibi taleple olabilen bir şey zam. Biz bugün bunu yaşıyoruz. Doğru, iyi hatırlattınız. Sabah çok acı bir haber geldi İdlib'den, ki biliyorsunuz artık hani Türkiye'nin yumuşak karnı, hassas bölgesi falan demiyoruz. Bunlar bitti artık, böyle bir şey yok. Orada bir tercih sonucu yaşanan gerilimde hani askerlerimiz giderken sormuştuk ya, ya bu insanların burunları kanasa kim zarar görecek, kimin canı yanacak diye. Maalesef 4 şehit haberi geldi İdlib'den. Suriye rejim güçlerinin saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit oldu orada İdlib'de. Biri ağır, 9 yaralı olduğu söyleniyor. Bir yaralının durumu, bir askerin durumunun ağır olduğu söyleniyor. Umarız sanıldığı, düşünüldüğü kadar ağır değildir. En azından o şifa bulur diğer askerlerle birlikte ama 4 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Ailelerinin başı sağ olsun ve Allah sabır versin hepsine. Çünkü bu sorgulama devam edecek. Kafamızdan bu soruyu atma şansımız yok ki. Biz bugün üstelik bir parçası tekrar siyasete girmeye çalışan tuhaf bir ekip sayesinde Suriye'de anlamsız bir tarafın, savaşın tarafı olduk. Anlamsız bir gerilimin, buraların ağası da biziz, paşası da biziz falan diye daldık. Sonucu bugün yaşadıklarımız ve ardından gelen şehit haberleri ardı ardına. Allah rahmet eylesin. Hani söylenebilecek çok şey yok. Ve biz bugün şu anda konuştuğumuz şeyle aslında tam da bu durumu anlatıyoruz. Bu durumu konuşuyoruz. Çünkü bizim çok daha önemli acil sorunlarımız var. Suriye'den çok daha acil, Irak'tan, İran'dan çok daha acil. Bu ülkenin insanları artık net bir şekilde zor yaşıyor. Bugün saat 10.30'da hep birlikte enflasyon rakamlarını göreceğiz. Özür dilerim, saat 10'da enflasyon rakamlarını göreceğiz. Türkiye İstatistik Enstitüsü enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ve aslında bunun için gösterge niteliğinde çalışmalar yapılıyor. İstanbul Ticaret Odası'nın bir çalışması var. Buradan sizin için hazırladım, açtım. İTO bir çalışma yapıyor. Aslında buradaki enflasyon verileri Türkiye'nin karşısına çıkacak enflasyon rakamlarıyla 3 aşağı 5 yukarı denk geliyor. Ve İstanbul Ticaret Odası diyor ki yıllık enflasyon 12.78 çıktı İstanbul'da. Aylık artış da 0.58 durumunda. Yani şu, hayatımızda bu kadarlık bir artış olacak harcamalarımızda, giderlerimizde. Oysa yayının başlığında olduğu gibi artık net bir şekilde söyleyebiliriz ki devlet bize bakmıyor. Biz devlete bakıyoruz. Daha doğrusu devleti yönetenlerin saçma sapan anlamsız tercihleri sonucunda bir boşlukta kendi kendine yuvarlanan ekonomi öyle bir noktaya geldi ki finansman için vatandaş dışında hiçbir şans yok artık. E o zaman soru şu değil mi? Kardeşim, devleti biz besleyeceksek, yani devletin tek gelir kaynağı vatandaşını yolarak aldığı vergileri ise eğer, devlet ne üretecek? Öyle ya, şimdi vatandaştan aldığın para senin hedeflediğin paranın çok üzerindeyse, o zaman sen şuna inanıyor durumda değil misin? Bu vatandaşın bir yerde parası var. Yani hepsinin Hidiv'de zamanında çalışmış, orada görev yapmış, paşa dedelerinden, valilik yapmış dedelerinden ve oradan gelen gelirlerinden artırdığı bir para var. Mısır Hidiv'i olarak çalışmış mesela, hepimizin dedesi. Artık düşünün kaç kişi olduğunu. Ama oradan gelen paraları istiflemişiz biz ve bu paraları sağda solda harcıyoruz. Kalırsa eğer. Çünkü öncelikle elektriği, suyu, doğalgazı hallediyoruz. Vergilerimizi ödüyoruz. Zaten bir şey kalacak durumda değil. Kalırsa yaşıyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz. Ama devlet sana bir yandan da diyor ki, bak, kamuda sana yapacağım zammı ben beklentim oranında yaparım. Tamam mı? E siz diyorsunuz ki, haklı olarak hepimiz diyoruz ki, bir dakika kardeşim, senin beklentinle yaşanan tutmuyor ki. Burada bize bu itirazımızı haklı değilsin diye bağırarak üstümüze çıkan devlet öte taraftan diyor ki, evet ya, benim beklentiler tutmuyor. O yüzden sen gerçekleşen enflasyonu salla, ben senden %56'lık zam yaparak otoyol ücretlerini basayım, para toplayayım. Ve bu hepimize çok sağlıklı, çok normal bir şeymiş gibi anlatılıyor. Yayının ikinci bölümünde size göstereceğim. Geçen hafta bir haber kullanıldı. Geçen hafta Hürriyet gazetesinde de gündeme gelen, aslında sosyal medyada başladı ama artık gazetelerin tamamı bunu kullanmak zorunda kaldı. Çünkü haberin kaynağı Türkiye'de giyim sanayinin öncülerinden bir isimdi, Abdullah Kiyılı. Onun "artık bittik, ben 50 yıllık sanayiciyim, hiçbir şekilde önümüzü göremiyoruz, tamamen iflas noktasındayız" sözü yansıdı, hatırlıyor musunuz? Kalanını yayının ikinci bölümünde göstereceğim ama şimdi size bir şey göstereceğim. Sakın bana "yuh artık" demeyin. Bakınız, bu beyefendi Abdullah Kiyılı Elif Ergü'ye konuşmuş Hürriyet gazetesinde. Başlığı görüyor musunuz? 100 günde önümüz açıldı. Hani çok sık söylenen bir laf var. Sensiz geçen günlerimi ömürden saymıyorum diye. 100 gün önce beyefendi röportajının içinde diyor ki, ben 4 ay önce söylemiştim o sözleri. Cımbızlanarak almışlar oraya. Ama biz 100 günde önümüz açıldı, çok rahatladık. Ya daha bu haber kullanılalı 4 gün oldu. 100 gün içinde değiştiği söylenen ekonomi nasıl 4 günde sonuç veriyor ki burada lap diye karşımıza çıkıyor? Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında. Ben size söyleyeyim nasıl olduğunu. Öyle sıkıntılı bir durum ki Abdullah Kiyılı yana yana Hürriyet gazetesini arıyor. Adım kadar eminim bunun böyle yaşandığını. Adım kadar eminim. Benim acil röportaj vermem gerektiği. Niye? Çünkü o söz birilerini çok ciddi korkutacak, çok ciddi öfkelendirecek. Ne demek o 50 yıllık sanayicisin, çökmenin eşiğindeyiz falan sözleri. İyi ama enflasyon dediğin şey ya da genel anlamıyla ekonomi dediğin şey senin talimatla yürüyen bir şey değil ki. İnanmadın mı? E inanmıyorsan son 2 yılda yaşadıklarımıza bak. 2 yıl boyunca burada, 2 yıl önce Mart ayından başlayarak, ya çok ciddi bir ekonomik kriz var kardeşim, bak yaklaşıyor. Doğru teşhis koyarsak altından kalkarız biz bunun. Çok daha ağırını yaşadık diye duyurduğumuz şey, bugün geldiğimiz noktada iktidarın kriz oldu ama geçti söylemiyle karşılanıyor. Yani öyle bir krizden bahsediyoruz ki bahsetmesi yasak. Sadece geçtiğini söylemek serbest. Tıpkı otoyollar, köprüler, onlar gibi. Öyle bir durum ki bu, birilerine bunlar yapılıp sen buradan para kazan diye veriyorlar. Sonra bize de dönüp diyorlar ki onun buradan para kazanması lazım, sen de ona para ver. Mesela Ahlat'ta kocaman bir saray yapılması, kocaman bir otağa yapılması planlanan yerde yaşayan insan şunu sormuyor. Bir dakika ya, Avrasya tünelinde biri Anadolu'dan Asya, Avrupa'ya ya da Avrupa'dan Anadolu'ya geçecek diye ben niye para ödüyorum demiyor. Çünkü bu öyle bir kader birlikteliği halinde okutuluyor ki, burada Abdullah Kiyılı'ya yaptırıldığı gibi. Öyle bir kader birliği ki bu, talimat geldiği anda herkesin bağırarak "devletimiz çok yaşasın, ekonomimiz de çok yolunda" demek dışında tek bir cümle seçeneği yok. Bu kadar. Net. E oysa elimizde ekonominin gerçekleşmeleri var. Bakın bugün saat 10'da bir kez daha söyleyeceğim. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayının, Ocak 2019'un, 2020'nin enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ve demin size söylediğim gibi İstanbul Ticaret Odası kendi çalışmasını her ay yaptığı gibi çıkarttı ortaya ve burada göründüğüne göre bir ay önceye göre 0.58'lik bir artış bekleniyor tüketici fiyat endeksinde. Ve yıla vurduğun zaman da bu 12.78 çıkıyor. E kardeşim %56'lık zam mı bununla açıklayabilecek kimse var mı içinizde? Yani bu nasıl bir şeydir ki gerçekleşen enflasyonun 5 katı kadar para vermek zorunda kalıyoruz biz? Hepinizden, geçen hafta içinde bir yayında söylemiştim bunu. Hepinizden bir şey rica etmiştim. Ya enflasyonu merak mı ediyorsunuz ne kadar yaşandığını? Lütfen gelen doğalgaz faturalarınıza bakın. Kışın içinde yaşıyoruz. Hepimiz her şeyin ötesinde ısınmak zorundayız. Çünkü hava soğuk. Isınmak zorundayız. Ne kadar zam geldi faturalarınıza? Ve o kadar çok insandan, bu arada bir mail geldi onunla ilgili, yayının sonunda ne olur unutturmayın, çok güleceğiz çünkü hakikaten ayrı bir basamağa geldik şu anda. O kadar çok insan faturasının fotoğrafını çekip yollamış ki mail olarak bana. Ortalaması kaç biliyor musunuz? Şöyle çok kaba bir çalışmayla 483 lira. Ve bu insanların sadece bana gelen maillerden, 60 civarında mail, bana gelen maillerden %70'e yakını ya emekli ya da asgari ücret düzeyinde para kazanan insanlar. Ya arkadaş, böyle bir zam olabilir mi? Ve bunun karşılığında Türkiye'de enerji sektöründe çalışanların tamamının bildiği bir istatistik yayınlanıyor. Deniyor ki Türkiye'de konutlarda doğal gaz kullanımı %30 azaldı. Bir dakika, burada duracağız. Niye? Biz 81 ilimizde doğalgaz gitmemiş kent kalmadı diye davul zurnayla dünyaya duyurmadık mı bunu? Duyurduk. Gerekçemiz neydi? Ya doğalgaz medeni bir şey çünkü. Doğalgazın havaya saldığı o karbon monoksit, kömürün saldığıyla kıyaslanmayacak ölçüde. Yani hava kirliliğine katkısı, etkisi kömürle kıyaslanmayacak düzeyde. Yani medeniyet. E insanlar böyle medeni bir araç varken kullanımı neden %30 azaltmış olabilir? Soruyorum size. Havalar mı çok yumuşak gidiyor? Doğru, nispeten yumuşak gidiyor ama %30'luk bir düşüşü gerçekleştirecek, gerektirecek bir durum yok. İnsanlar, ya boş ver ya, ısınıp ne yapacağız? Vücudumuzu zinde tutalım, hani Ruslar gibi yaşayalım, biraz soğuğa dirençli olalım, virüsleri de kıralım diye mi düşünüyorlar? Hayır. Ya insanların parası yok. Bakın, şu anda Türkiye'de pek çok kişi, özellikle büyük kentlerde yaşayanlar, yani paralarının çok büyük bölümünü rutin geçinme harcamaları için ortaya döken insanlar ısınmadan şu anda feragat etmeye başladılar. Kat kat kazaklar giyiyorlar insanlar, battaniyelerle oturuyorlar ve artık resmi rakamların da gösterdiği şekilde %30 daha az doğalgaz kullanımı var konutlarda. %30. Yani çok kabaca şöyle düşünelim. Bir evin 3 odasında kullanılan peteklerden bir tanesi kapanmış durumda şu anda. O çalışmıyor. Niye? E onu çalıştırırsan ödeyeceğin para artık boyunu aşmış durumda. Bunları niye anlattım biliyor musunuz? Yani gazete haberlerinde sürekli olarak yazılan, çizilen sözleri tekrarlamak falan değil derdim. Avrasya Tüneli'ne yapılan %56'lık geçiş ücreti zammı aslında Türkiye'de bir sembol olabilecek durumda. Çünkü hani yayının başında sorduğum soruda olduğu gibi Ocak ayında aklınızda kalan 3 kelimeyi ard arda dizin dediğimizde eğer deprem ve virüsün ardından zam geliyorsa aklına, gerekçesi bu güzel kardeşim. Bundan yaşıyorsun bunu. Yani devlet bize bakmıyor. Biz devlete bakıyoruz. Oysa bu sistem yanlış. Neden? Devlete eğer biz bakıyorsak, sadece vergi gelirleriyle devletimiz yaşayacaksa o zaman devlet olmanın gereklerini nasıl yerine getirecek? Çünkü buradan çıkan sonuç şu olmak zorunda. Evindeki işsiz var ya senin. Hepimizin evindeki işsiz var ya. Ona bakabilmek bile senin vereceğin vergiye bağlı demek. Saçma geldi değil mi? Değil. Çünkü şöyle düşünüyorsun. Çok basit. Ben ekonomi falan bilmem kardeşim. Beni ekonomi falan ilgilendirmez. Ben işsize bakarım. Cebimdeki paraya bakarım. Verdiğim faturalara, dağıttığım paraya bakarım. Doğru. En basit mantıkla şunu düşünüyorsun haklı olarak. Bir dakika ya. Benim evimdeki işsize verecek bir param varsa zaten çalışmasına gerek yoktur onun. Doğru mu? Niye insanlar iş arıyorlar o zaman? Niye devlet istihdam yaratacağım diye 2 yıldır çağrılar yapıyor sürekli? 1 milyon, 2 milyon yeni istihdam falan diye büyük büyük yalanlar söyleniyor. Gerekçesi bu işte. Bir şekilde bu çarkın döndürülebilir hale getirilmesi gerek ki insanlar karşılığında gelip sana şunu desin: devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. E zaten devleti ben yaşatıyorum. Benim ödediğim vergilerle dönüyor. Yayın ikinci bölümünde size Sözcü Gazetesi'nden göstereceğim sevgili Erdoğan'ın Erdoğan Sözlerim haberini. Bütün bunlar aslında bizim bir sene önceden öngördüğümüz ve burada konuşmaya başladığımız, İstanbul'da seçim kaybedildikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu çarkı sürdürebilmek için mutlaka ama mutlaka vergi yoluna başvurmak dışında bir seçeneği kalmadı sözünü doğruluyor. Çünkü yepyeni vergilerin yolda olması kaçınılmaz. Erdoğan da bunu yazmış zaten. Yayın ikinci bölümünde okuyacağım size. Yepyeni vergiler. Yol, su, elektrik, ot, çöp, derin nefes aldın, vergi, gözünü süzdün, vergi. Ama bir yandan da devlet kendi kafasına göre bir büyüme tasarlıyor. O büyümenin üzerine gidiyor. Mesela deniyor ki devletin alacağı pek çok bekçi için geniş yetkiler tanınacak ama o yetkilerle birlikte bu insanlara 5700 lira maaş verilecek. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki o görevlere talip olacaklarda aranacak farklı nitelikler olacak. Oysa bekçilik gibi bir statünün, belki toplumda hani çocukluğunuzdan itibaren düşünün, bekçi dediğiniz zaman hiçbirinizin aklına Oxford mezunu biri gelmiyor değil mi? Özel bir statü sahibi, özel bir yeteneği olan insan gelmiyor. Sabahlara kadar sokaklarda dolaşan, o işi yapan insanlar. E ama 5700 lira onlara maaş sen öngörüyorsan, bu ülkede atanamayan öğretmenin suçu ne? 5700 lira, 5700 lira kaç tane asgari ücret? Düşündünüz mü hiç? Kaç asgari ücret? Yani bir bekçi 2,5 asgari ücretli değerinde Türkiye'de. 2,5. O zaman karşımıza çıkan soru şu: Türkiye'de her türlü sıkıntının ötesine geçen en büyük sorunumuz asayiş midir bizim? Asayiş. E eğer öyleyse asayişi sağlamak için bile paraya ihtiyacın varsa niye benden alıyorsun? Öyle ya, böyle bir planı yapan sensin. Toplumda asayişin sağlanabilmesi için yeni bir birime ihtiyaç var diyerek bekçilik kurumunu tekrar canlandıran sensin. Ve bu canlandırmanın ötesinde bu kadar insanla çalışacağım deyip onlara maaş biçen sensin. Niye parasını ben veriyorum? Benim böyle bir talebim yok ki. Sadece bu değil. Sivas katliamının sanıklarından bir tanesi, birilerinin dedesi, kimin bilmiyorum, çok şükür benim değil, bizlerin değil, dede olarak adlandırabilecek biri de değil, elinde bidonla gezen bir caniden bahsediyoruz. Toplumda bütün duyguları, bütün duyuları, her şeyi zedeleyecek şekilde özel af yetkisinden yararlandırılıyor. Gerekçe, devlet yönetenleri öyle istiyor. Devlet yönetenlere göre sorun yok, yapılabilir. 5070 lira, eyvallah, 5700 dedim değil mi? Birilerinin dedesi. Bunun zamla ne alakası var diye soracaksınız haklı olarak. Zamla alakası yok, akılla alakası var. Yani bütün bunlara rağmen sadece devlet yönetirken kendi aklına güvenen, etrafındakilere güvenen ve oy alacağı %50'ye güvenerek her türlü tasarıyı ortaya çıkartan insanlar iş ödemeye geldiği zaman toplumun tamamını öpüyorlar. Yani Avrasya Tüneli'nden hayatı boyunca geçmemiş, geçmeyi aklından bile geçirmeyecek insanlar parasını ödüyorlar. Ama devleti yönetenler o paranın nasıl dağılacağı konusunda hiç kimseye tek bir soru sormuyorlar. Kendi kafalarına göre yapıyorlar bunu. Ben düşündüm, böyle yapacağım. Nasıl? Mesela Kızılay'a Başkent Gaz 8 milyon dolarlık bağış yapacak. Evet, o bağışın içinden 75 bin dolarlık bölümü kendi alacak aracılık hizmetleri olarak. Bankada EFT gibi düşün bu. Evet, kalanını Ensar Vakfı'na yollayacak. Ensar Vakfı da Türkan Vakfı'na yollayacak. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde yurt yaptıracak. E iyi ama bu yurdu yaptırabilmek için bu vakıfların tamamının yetkisi var zaten. Özellikle şunu düşünün. Yurt dışında yaşayan izleyiciler çok daha net bilecekler bunu. Çok daha net örneklerini görüyorlar. Hani bir dönem Fethullah Gülen cemaatine oluk oluk akıtılan paralar daha sonrasında bir dakikaya bu adamlar çok büyüdü. Biz şimdi kendi vakıflarımızla yürüyelim. Yunus Emre Vakfı, Türkan Vakfı, Ot Vakfı, Çöp Vakfı bütün bunlar üzerinden aynı şekilde yürütülüyor. Hem de bu paranın bir kaynağın limiti yok. Gerçekten limiti yok. Öne açık. Bir dönem Fethullah Gülen terör örgütüne akıtılan para bugün başka vakıflar aracılığıyla yine yurt dışına gidiyor. 75 bin dolar aracılık hizmeti ücreti alıyor sadece Kızılay bundan. Ve Kızılay Başkanı'nın ile ilgili ard arda çıkan gerçekler bize gösteriyor ki orada 152 yıllık bir tarih değil, yepyeni bir hanedan yatıyor. Oğlu, torunu, torbası, eltisi, görümcesi, herkes doldurulmuş. Diyeceksiniz ki bunun zamla ne alakası var? Çok alakası var. Devleti yöneten insanlar bizlerden topladıkları kaynağı nasıl harcadıklarını açıklamak istemedikleri müddetçe bu tarz kuruluşlara ilişkin haberleri çok duyacağız biz. Çok. Bugün ortadaki örnek sadece Kızılay. Ama daha bunun ötesinde çok şey yapıldı. Ellenmemiş bir Yeşilay dosyası duruyor mesela ortada. Niye? Onun da statüsü Kızılay gibi. Oraya yaptığın yardımın tamamını gelir vergisi matrağından düşebiliyorsun. Ne demek bu? Ne demek? Herkes vergi uzmanı gibi davranıyor Türkiye'de. Bilmek zorunda değilsiniz. Gelir vergisi matrağından tamamını düşebilmek şu demek. Buradan bu paranın üzerinden bir vergi ödemek zorunda değilsin kardeşim. Hiç. Sıfır. Üstelik sen devlete yıl sonunda götürüp vergini öderken bak ben bu kadar da bağış yaptım. Bunu bütün bunların içinden düş deme hakkına sahipsin. Ama benim tercihim bu değil ki. Tıpkı otoyolda olduğu gibi, Avrasya Tüneli'nde olduğu gibi ben bunu tercih etmedim. Benim böyle bir sıkıntım yok. Ben mesela tercihim sorulsa insanların evleri daha sıcak olsun derim. Benim tercihim bu. Ama o zaman her üç petekten bir tanesinin yakılmadığı gerçeğinin önüne geçmek gerekiyor. Yakalım demek gerekiyor. 600 lira doğalgaz parası ödeyebilecek insan sayısı Türkiye'de kaçtır? 2520 lira asgari ücret alan bir insan bunun 600 lirasını, sadece 600 lirasını, dörtte birini, %25'ini kafadan doğalgaza verecekse eğer, kalanıyla nasıl yaşayacak? Nasıl? Sağ solu camı çerçevesi olmayan, belki damı olmayan bir yerde bir gece konuda yaşadığını düşün. 500 lira. 500 lira bir harabenin içinde yaşıyorsa. Maaşın yarısı gitti. Kalanı ne yiyecek bu insanlar? Bugünün iktidarını gündeme getiren, taşıyan ve 20 yıllık iktidarını sağlayan çay simit hesabını iflas ettirecek bir şeyden bahsediyorum ben. Ve gerekçesi ortada. Devleti yönetenler bizlerden topladıkları parayı doğru yerlere akıtmıyorlar. Üstelik bunu sorduğun zaman deniyor ki kes sesini be, kes, kes. Nereye harcanması gerekiyorsa oraya harcandı, konuşma fazla. Bak zaten bekçi alıyorum işe, aklını başına devşir. Onlara da sağlam para veriyorum. Nasıl olacak bu iş? Sen parayı verirken kimse sana sormuyor. Harcanırken denetiminden uzaksın. Üstelik sorgulamaya kalktığında vatan haini damgası yiyorsun. Ne yapacağız o zaman biz? Yani devleti oluşturan, devletin içini dolduran biz yurttaşlar sadece yolunacak kaz mıyız? Sadece paraya ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak yaratıklar mıyız biz? Evet, birileri tarafından öyle görülüyor. Ama sıkıntı şu. Bu son bir ay düşündüğünde aklına gelen ilk üç kelime nedir diye sorduğumuzda AKP'ye oy veren insanlar da artık aynı şeyi düşünüyor. Onların da hayatında zam var. Onlar da doğalgaz yakmak zorunda. Tıpkı domates patates krizinde olduğu gibi onların da hayatına denk geliyor bu. O zaman bu iktidar için aslında büyük bir açmaz. Bir yandan başka çare yok zam yapmak dışında. Öte yandan zammın insanların hayatını güçleştirerek siyasete bakışı çok daha katı hale getirdiği gerçeğini onlar da görüyorlar. Hatırlıyor musunuz? Bugüne kadar yapılan zamlar içinde biz geçen sene tam da seçim öncesi çok tuhaf bir şey yaşadık. Bir gün bir tablo yayınlandı. Bir tablo. Ulaştırma Bakanlığı eliyle yapılmış bir hesap tablosu ve o tabloda deniyordu ki İstanbul'da Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine %37 zam yapıldı. Hop millet bağırmaya başladı. Ne yapıyorsun sen be? Ne yapıyorsun? Ama en çok bağıranlar Adalet ve Kalkınma Partili yöneticiler oldu. Niye? Çünkü önümüz seçimdi ve seçim öncesi böyle bir şey yapabilmek harakiri yapmakla aynı anlama geliyordu. Hemen denildi ki sehven yapıldı. Yanlışlıkla, hata sonucu. Hemen böyle bir hazırlığımız yok. Yok böyle bir hazırlığımız denildi. Ama üzerinden bir yıl geçmeden ömrümüze bu sefer %56 ile girdi Avrasya Tüneli geçişi. Avrasya Tüneli sabah kalktığınız zaman mesela Ankara'da yaşayan bir insan olarak benim hayatımda hiçbir yeri yok. Gerçekten bu sabah kalktığımda kaçta geçerim Avrasya Tüneli'nden diye düşünmedim hiç. Ama hepimizin hayatına bir şekilde dahil olmuş durumu var. Niye? Parasını biz de ödüyoruz. Biz de ödüyoruz. O tünelden geçmek değil ki önemli olan. O tüneli yapanlar yapılış kararının altına imza atılırken vatandaşa sormadığı gibi ücretinin ödenmesi konusunda da vatandaşa danışmıyor. Sadece parasını istiyor. Nereye kadar? Para nereye kadarsa. Ama baktığın zaman, asgari ücret üzerinden düşündüğün zaman paranın çok kalmadığını söyleyebiliriz. Sadece o değil ki, diğer otoyollara, köprülere, onlara zam gelmeyecek mi? Mecburen gelecek. Başka çaresi yok. Niye? Ödeme garantileri var. Devlet geçiş yapılmayan köprülere, otoyollara verilen garantiler gereği arada kalan farkı ödemekle yükümlü. Doğru mu? Doğru. Ama devlette böyle bir para yok. Böyle bir para yok devlette. Gerçekten yok. Devlet de böyle bir sıkıntıya düştüğü zaman dönüp vatandaşı gözüne kestiriyor ve diyor ki, ya ne zamandır öpüşmedik seninle, bir gelsene şuraya. Arkada bir takvim görüyorsunuz. Hani yılın başında sizinle uzun uzun konuştuk ve dedim ki, ya ben yıllardır burada saatli marif takvimi kullanıyorum ama artık tadı kaçtı. Bilmem ne hazretlerinin, bilmem ne efendinin, doğum yıl dönümü, abarak kubarak şeyler yazıyor. Ben artık bunu istemiyorum. Uzun incelemeler, araştırmalar sonucunda Nesil Vakfı'nın takvimini kullanmaya karar verdim. Her gün orada her sabah bir hatırlatma oluyor. Orada da bilmem ne efendinin, bilmem ne hazretlerinin doğum günü falan değil. Ama 1947 yılında bugün, aslında bu sabahın yayın başlığı olacaktı. Çünkü dün gece takvimle uğraşırken görüp bir anda dedim ki, ya başka bir şey yaşamışız. 73 sene önce aslında yaşananla bugün yaşanan arasında bir fark yok. O gün bunu yaşayan insanlar da görmüşler. Yani Marco Paşa'nın 9. sayısını çıkartırken bir yazı dizisine başlama duyurusu yapılmış. Başlığı ne biliyor musunuz yazı dizisinin? Buradan okuyayım da hani üfürüyor demesin insanlar. Muazzam yerli kepazelik. Ne? Muazzam yerli kepazelik. Vallahi bugün yaşadığımızı bu kadar net tanımlayan bir cümle çok uzun süredir duymamıştım. Hakikaten. Bu kadar net tanımlayan bir şeyi çok uzun süredir duymamıştım. Tam da böyle tanımlanabilir. Muazzam yerli bir kepazelik yaşıyoruz şu anda. Öyle bir kepazelik ki bu, çok değil, yarım saat sonra öğreneceğimiz Ocak ayı enflasyon rakamlarıyla dün Avrasya Tüneli'ne gelen zammı karşıladığımız zaman bu cümle dışında hiçbir şey kurma şansımız yok. Muazzam yerli kepazelik. Niye? Çünkü ekonomi yönetimi diye bir şey yok artık. Ekonomi bir uçurumun eşiğinde şu anda. İnsanlar bunu görmezden gelsin istiyorlar. Oysa yapılan zamlarla hayatımızı 2020 yılının ilk ayında etkileyen kavramları alt alta dizdiğimiz zaman ilk üçe girebilecek zam en öne çıkıyor. Ve herkes her gün yaşadıklarıyla siyasette aslında bundan sonra yaşanacakların temelinin atıldığını da görüyor. Bugünün siyasileri bir açmazın içinde. Devleti yönetenlerin vatandaşı öpmek dışında çaresi yok. Vatandaşın öpülmekten yorgun olduğunu onlar da görüyorlar ve bu karşılaşma giderek yaklaşıyor. Sandık kurulduğu anda vatandaşın kimin kimi ne kadar öptüğü de ortaya çıkacaktır. Hani size dedim ya, yayının sonunda bir şey anlatacağım size. Ya biliyorsunuz bu yayın başladığından itibaren 4,5 senedir yayın yaparken pek çok şeyle suçlandım ben. Nesin Vakfı'nın, Aziz Nesin adına kurulan Nesin Vakfı'nın takvimi bu. Biri sormuştu, Arzu Hanım. Çok şey söylendi. Yani benimle ilgili söylenmeyen, herhalde insanlar artık bir tek onu söyleyemediler. FETÖ'cü diyemediler ama onun dışında AKP'li, CHP'li, MHP'li, HDP'li, canlı bomba, İBDAC'ci, her şeyi söyledi insanlar. Her şeyi. Metin Bey, Metin İlden diye hatırlıyorum soyadını. Metin İlden. Sağ olsun. Ya uzunca bir mail atmış ve demiş ki, yayını niye yaptığınızı biliyoruz. 4,5 senedir de izliyorum ben. Zaman zaman haksız suçlamalarla karşılaştığınızı da görüyorum. Ama bunu gördüğünüzü zannetmiyorum. Bence görmelisiniz. Ekşi Sözlüğe bir link atmış. Yayına girmeden çok kısa bir süre önce gördüm. Çok özür dilerim. O yüzden tamamını inceleyemedim. Ama yayından sonra bakacağım. Söz bakacağım. Ya orada diyor ki sizinle ilgili olarak aktrol yazmışlar. Aktrol mü? Bu kadar saçmalık olmaz artık. Hayır. Yazdığı şey ne biliyor musunuz? Aktrol olma gerekçem. Ekrem İmamoğlu'nun tatilini eleştirmek. Hani bu yayına başlarken size bir şey söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Ya burada bu yayına ne kadar ihtiyaç duyulacak sorusunun cevabı sonsuza kadar. Çünkü Türkiye'de iktidarı elinde tutanlar, hangi iktidar olduğunun önemi yok. Türkiye'yi yöneten iktidardan bahsetmiyorum. İstanbul'u yöneten iktidar da buna dahildir. Muhalefeti yöneten iktidar da buna dahildir. Hepsi. Türkiye'de Kürt siyasetinin başındakiler de dahildir. Herkes dahildir. Hepsi kendi iktidar alanlarının sorgulanmasından nefret ederler. Haz etmezler. O yüzden bu yayına hep ihtiyaç duyulacak diye. Bakın burada bile harekete geçen güç tam da konuştuğumuz şey işte. Niye? Ekrem İmamoğlu'nun tatili eleştirilemez. Eleştirilir kardeşim. Hele bu kadar göze sokularak yapılan bir yanlışsa yerden göğe kadar eleştirilebilir. Metin Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dediğim gibi yayından çok kısa süre önce gördüm. Kusura bakmayın. Sadece açtım o verdiğiniz linkten bir başlık okudum ama gördüm ki alta doğru sayfa epey devam ediyor. Yayından sonra okuyacağım, söz veriyorum. İkinci engle de anlatırım. Yani burada saklayacak edecek bir şey yok. Sonuçta aktrol de olduk ve siz de hakikaten ben sizin aklınıza şaşıyorum. Bir aktrolün yayını izliyorsunuz ya. Vallahi sizinki de akıl alır gibi bir şey değil. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaki kitap değişmedi çünkü ben bir kitaba başladım ama yani size anlatacak kadar ilerleyemedim. Gerçekten saçma olur, yalan olur. Bilmem ne teyze bana kitap yollamıştı, yeniden bir farkımız kalmaz. O yüzden değiştirmedim arkadakini. Yani dursun, ben o kitapta manalı bir yere geldiğim anda oraya kitabı koyayım. Yani şunu anlatıyor, kapağından okumadım. Bak bu kitap bunu anlatıyor diyebilecek hale geldiğimde onu oraya koyayım. Çok teşekkür ediyorum bugün de benimle birlikte olduğunuz için. Ha bir hatırlatma. Ya da neyse ikinci yayında yapalım o hatırlatmayı ya. YouTube'da yeni bir etkinlik var çünkü. Katıl tuşu hizmete girdi. Hani size sormuştum ya Cuma günü. O hizmete girmiş, sabah görmüş. Sabah gördüm, özür dilerim, görmüş diyorum. Biri yazdı da demin görmüş diye o geldi aklıma. İkinci yayında anlatırım. Çok teşekkür ediyorum haftayı benimle karşıladığınız için. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geldiğiniz için. Gerçekten bu her türlü milletin ötesinde bir şey. Niye? Çünkü tam ihtiyacımız olan şey bu. Biz aynı şeye inanmıyoruz. Hayata aynı yerden bakmıyoruz. Hepimizin duyguları, düşünceleri, ülke için hayalleri farklı ama ülke için hayallerimiz olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Evet, biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı cumhuriyete bağlıyız. O zaman oturup konuşacağız. Birbirimizden korkmak gibi bir şansımız yok. Yeniden tanışmak gibi bir lüksümüz de yok. Hiç olmayacak. Bundan sonra da olamaz. Biz birbirimizi aynı toplumda yaşadığımızı kabul edeceğiz, öteki demeyeceğiz. Öteki demeden, aynı toplumun insanları olduğumuzu bilerek, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam edeceğiz. 4,5 yıldır yaptığımız gibi. Ve eğer bu yayının devamı için ne yapacağınızı merak ediyorsanız, öncelikle patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı ekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Bu kadar mı? Hayır değil. YouTube'da arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım. O kanalda abone ol tuşunun yanında bir de katıl tuşu göreceksiniz. Tıkladığınız zaman 3 şekilde, 3 kademede bu yayına destek verebileceğinizi de göreceksiniz. YouTube'un yeni bir imkanı, onu ikinci yayında anlatacağım. Yandaki şekilde gördüğünüz gibi zile dokunarak YouTube'da bildirim almayı da açık hale getirirseniz sevinirim. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim ben size. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi, bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Oraya gelin, hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün, yeni başladığı için de çok güzel bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.